Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Muhterem dinleyiciler, şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Bakara suresinin 40 ila 43. ayetlerini İranlı karilerden Ali Perhiskar'dan dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صدق الله العلي العظيم.
رحمن ورحيم olan Allah'ın adıyla. Ey İsrail oğulları, size bağışladığım nimetimi anın ve ahdime bağlı kalın ki ben de ahdinize bağlı kalayım ve yalnızca benden korkun. Yanınızda olan Tevrat'ı doğrulayıcı olarak indirdiğimde Kur'an'a iman edin. Onu inkar edenlerin ilki siz olmayın ve ayetlerimi de az bir değer karşılığında değişmeyin. Ve yalnızca benden korkun. Hakkı batil ile örtmeyin ve sizce de bilinirken hakkı gizlemeyin. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin ve rükû edenlerle siz de rükû edin.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatü selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 5 Ordibehşt 1402, Hicri Kameri 4 Şevval 1444 ve Miladi Takvimle 25 Nisan 2023 Salı. Değerli dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından Aliyev'in Karabağ Ermenilerini tehdit etmesi üzerine siyasi analist Sayın Burhan Hişmeti ile yapılan röportaj, İran basınından seçmeler, Tebes olayına özel program, Amerika'nın gerçek yüzü ve kalıcı ıtır adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hamene.
Ben Susan Kolipur.
Bu akşamki haberleri sizler için sunacağız. Önce önemli haberlerden özetler. İran Dışişleri Bakanı Umman'da. Bakan Fatih Memin, İran ile Suudi Arabistan arasındaki ticaretin başladığını belirtti. Yeni Fatih sınıfı denizaltılar İran donanması envanterine giriyor. Dörtlü toplantı için Savunma Bakanları ve İstihbarat Bakanları bir araya geldi. Türkiye'de Millet İttifakı'nda bakanlık dağılımı belli oldu. Ve Medvedev, Rusya gerektiğinde nükleer silah kullanmakta hiç tereddüt etmeyecek dedi. Şimdi haberler.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullayan resmi temaslarda bulunmak üzere Umman'ın başkenti Maskat'a gitti. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullayan, Umman Dışişleri Bakanı Seyyid Bedr el-Busaydi'nin resmi davetlisi olarak başkent Maskat'a gitti. Bakan Emir Abdullayan'ın Ummanlı yetkililerle yapacağı görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel meseleleri ele alması bekleniyor. Emir Abdullayan ve Ummanlı mevkidaşı Bedr el-Busaydi en son 17 Nisan'da telefonda ikili ilişkileri görüşmüştü.
İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Seyyid Rıza Fatimi Emin, İran ile Suudi Arabistan arasında ticaretin başladığını duyurdu. Bakan Fatimi Emin, İran ile Suudi Arabistan arasında ilişkilerin yeniden başlamasına ilişkin anlaşmaya işaretle, bu konu çerçevesinde İran yapımı ürünlerin Suudi Arabistan'a ihracatının gündemde olduğunu kaydetti. İran Sanayi Bakanı, İran ile Suudi Arabistan arasında ticaretin başladığına temasla bakanlıktaki meslektaşlarının ürün ihracatı sürecini start verdiklerini belirtti.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullayan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Yardımcısı Martin Griffiths ile görüştü. Resmi temaslar kapsamında Tahran'a gelen Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Yardımcısı Martin Griffiths, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullayan ve Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Başdanışmanı Ali Esker Hacı ile bir araya geldi. İki taraf bölgedeki son gelişmeler, özellikle İran ve Suudi Arabistan ilişkilerindeki ilerlemeler, Suriye ve Yemen'deki insani meseleler ve bölge barışının durumunu ele aldı.
İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Şahram İrani, yeni geliştirilen Fatih sınıfı denizaltıların yakın gelecekte ülke donanmasına teslim edileceğini duyurdu. Amiral İrani, Fatih sınıfı denizaltılar çift amaçlı torpidolarla donatıldı, tüm fırlatma testleri başarılı oldu dedi. Son günlerde basın mensuplarına konuşan Amiral İrani, Fatih denizaltılarının yeni modellerinin gövdesinin üretildiğini belirterek Fatih'in Zülfikar 1401 tatbikatında çeşitli testlerden geçtiğini söylemişti. Deniz Kuvvetleri'nin Ocak 2021'de düzenlediği Deniz Gücü 99 askeri tatbikatında İran'ın yerli denizaltısı Fatih ilk kez torpido atışını yapmıştı. Yarı ağır bir denizaltı olan Fatih, 527 ton ağırlığında 250 metre derinliğine inme ve saatte 25,9 kilometre hıza sahiptir.
Tıbbi Malzeme Teşkilatı Genel Müdürü Ali Rıza Asker'e İran Hilal Tıbbi Ekipman Şirketi'nde son 5 yılda üretim rekoru ile ilgili açıklamalarda bulundu. İran'ın bildirdiğine göre askeri tıbbi malzeme alanında Kızılay teçhizatına da değinerek, tıbbi malzeme firmasında stratejik medikal ürün üretiminde 2022 yılında 2021 yılına göre üretim miktarında %37,5 ve son 5 yılın ortalama üretim miktarında ise %21 artış olduğunu bildirdi. Ayrıca askeri tek kullanımlık tıbbi teçhizatın en büyük üreticilerinden biri olan Hilal Tıbbi Ekipman Şirketi'nin tıbbi ürünlerde kendi kendine yeterlilik alanında etkin bir adım atabilmek için kuruluşundan bu yana niceliksel ve niteliksel gelişim alanında önemli adımlar attığını ifade etti. Genel Müdür Askeri, Hilal Tıbbi Malzeme Şirketi'nin gelişmiş üretim tesislerini kullanarak ve ulusal mevzuatlara uyum sağlayarak tüm ürünleri için CE işareti alarak önemli başarılar elde etmeyi başardığını da belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı, Türkiye, İran, Suriye ve Rusya Savunma Bakanlarının Moskova'da gerçekleştirdiği toplantının ardından yazılı bir açıklama yayımladı. Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan, Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu, İran Savunma Bakanı Muhammed Rıza Aşliyani ve Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas ile Rusya, İran ve Suriye İstihbarat Bakanları Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya geldi. Rusya Savunma Bakanlığı görüşmede Suriye'de güvenliğin pekiştirilmesi ve Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleştirilmesi alanındaki adımların istişare edildiğini açıkladı. Suriye topraklarında terör tehditlerinin tüm tezahürlerine karşı koyma, aşırıcı gruplarla mücadele konuları üzerinde özellikle durulduğunu kaydeden bakanlık, görüşmeler sonucunda taraflar Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruma hedeflerini ve Suriyeli mültecilerin ana vatanlarına bir an önce dönmeleri için çabaların yoğunlaştırılması gerektiğini teyit etti ifadelerini kullandı. Bakanların bu formattaki diyaloğun yapıcı bir niteliğe sahip olduğunun altını özellikle çizdiğini aktaran Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'de istikrarın artırılması için bu formattaki görüşmelerin sürmesi gerektiğinin dile getirildiğini kaydetti. Bu arada Suriye Savunma Bakanlığı, Savunma Bakanı Sergey Shoigu'nun mevkitaşlarıyla ikili görüşmeler yaptığını açıkladı. Bakanlık görüşmeler sırasında ikili işbirliğindeki güncel konuların yanı sıra küresel ve bölgesel güvenliğin sağlanmasıyla ilgili çeşitli konuların ele alındığını belirtti. Türkiye Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre de görüşmede Suriye'deki güvenlik durumunun güçlendirilmesi, Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleştirilmesi alanında atılabilecek somut adımlar, Suriye topraklarında her şekliyle terör örgütleri ve tüm aşırılıkçı gruplarla mücadele, Suriyeli mültecilerin topraklarına dönmelerine yönelik çabaların yoğunlaştırılması konuları ele alındı. Taraflar Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olduklarını teyit etti. Yapıcı havada geçen toplantı sonucunda Suriye'de ve bir bütün olarak bölgede istikrarın temin edilmesi ve sürdürülmesi için dörtlü formattaki toplantıların devamının önemi vurgulandı.
Suriye Savunma Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada Suriye, Rusya, İran ve Türkiye Savunma Bakanlarının Moskova'da düzenlediği dörtlü toplantıda Türk kuvvetlerinin Suriye topraklarından çekilmesinin ele alındığını belirtti. Suriye Savunma Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada bugün Suriye, Rusya, İran ve Türkiye Savunma Bakanlarının dörtlü toplantısı gerçekleşti. Toplantıda Türk kuvvetlerinin Suriye topraklarından çekilmesi konusunun yanı sıra M4 yolu olarak bilinen uluslararası karayolu üzerindeki anlaşmanın uygulanması görüşüldü dedi. İran İslam Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada da Moskova'daki dörtlü görüşmede Suriye Arap Cumhuriyeti'nde güvenliğin pekişmesi ve Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerin normalleşmesine ilişkin girişimlerin ele alındığı ifade edildi.
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moskova'da İran, Rusya, Türkiye ve Suriye Savunma Bakanlarının katılımıyla bugün düzenlenen dörtlü toplantıya işaretli, bu toplantıdan amacın Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumak olduğunu kaydetti. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katıldığı bir televizyon programında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu TV100 ekranında Candaş Tolga Işık'ın sunduğu az önce konuştuğum programına konuk oldu. Bakan Çavuşoğlu Suriyeli sığınmacılar, Suriyeli ilişkileri değinerek dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Biz Suriyeli göçmenleri göndermek istiyorsak Esad ile angajmana girmek faydalıdır. Terörle daha etkin mücadeleyi sürdürmek istiyorsak bu angajman önemlidir ifadelerini kullanan Çavuşoğlu şunları kaydetti. Türkiye'de şu anda yaklaşık 3,9 milyon Suriyeli var. Bunların hepsinin kaydının düzenli olması lazım. Geri gönderilirken Birleşmiş Milletler'le işbirliği içerisinde göndermek lazım. Biz bunların dönmesini istiyoruz ve bu şekilde dönmesi daha sağlıklıdır. Rusya, İran, Suriye'de de söylüyoruz. Biz bir ön şartla bu süreci yürütmeyiz. Yol haritası üzerinde mutabık kalınır, atılacak adımlar bellidir. Bakan Çavuşoğlu, Esad ile yüz yüze görüşme olacak mı sorusuna şu yanıtı verdi. Mayıs ayı içinde tarih önerileri oldu, seçime çok yakın. Mayıs'ın başında bir teklif gelmişti ama İran Cumhurbaşkanı Suriye'ye gideceği için olmadı. Şimdi bir tarih üzerine çalışıyorlar. Bakan Çavuşoğlu, Sudan'da ordu ve hızlı destek kuvvetleri arasında çatışmalara ve ülkeden Türklerin tahliyesine ilişkin olarak Sudan'da 1490 kişi otobüslerle yola çıktı, 640 kişi Etiyopya'ya ulaştı ifadelerini kullandı.
CHP lideri Kılıçdaroğlu, İsrail'den Mescid-i Aksa'da Kur'an okuyan vatandaşımızı hemen amansız fakatsız serbest bırakmasını talep ediyorum dedi. CHP lideri Kılıçdaroğlu, Mescid-i Aksa'da bulunan Türk vatandaşı Özgecan Mutlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, İsrail'den Mescid-i Aksa'da Kur'an okuyan vatandaşımızı hemen amansız fakatsız serbest bırakmasını talep ediyorum. Bu bizim ilerideki ilişkilerimizi etkileyecektir. İsrail, Türkiye vatandaşlarına saygı duymayı öğrenmek zorunda ifadelerini kullandı. Bu arada Türk diplomatik kaynakları Mescid-i Aksa'da gözaltına alınan Türk vatandaşının serbest bırakıldığını ifade etti. Açıklamada ayrıca anılan vatandaşımız Tel Aviv Büyükelçiliğimiz ve Kudüs Başkonsolosluğumuzun girişimleriyle serbest bırakıldı. Dışişleri Bakanlığımız ve Kudüs Başkonsolosluğumuz vatandaşımızın durumuyla yakından ilgilenmektedir ifadelerine de yer verildi.
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanması durumunda ittifakın bakanlık dağılımı da netleşmeye başladı. İttifakı oluşturan tüm partiler bir bakanlık alacak. Kalan bakanlıklar ise partilerin milletvekili sayısına göre belli olacak. 20 milletvekili alan parti bir bakanlık daha alacak. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medyada yayımladığı bir video ile seçilmesi durumunda Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın görevlerini açıkladı. Seçimin kazanılması durumunda İmamoğlu ve Yavaş'ın yanı sıra İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal da Cumhurbaşkanı yardımcısı olacaklar.
Türkiye Milli İstihbarat Teşkilatı PKK, KCK, PYD, YPG'nin Rakka sorumlularından Mehmet Sarı'yı Suriye Kamışlı'da düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdiğini duyurdu. Güvenlik kaynaklarından Anadolu Ajansı'nın elde ettiği bilgiye göre Baran Kurtay Kod adlı Sarı, Türkiye'deki terör faaliyetlerinin ardından 2014 yılında Suriye'ye geçti. PKK'nın lider kadrosuyla irtibatlı şekilde Rakka'da terör faaliyetlerine katıldığı ifade edilen Sarı, 14 Nisan'da Suriye Kamışlı'da Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından düzenlenen operasyonla etkisizleştirildi.
Anonymous Sudan adlı bir hacker grubu, işgal rejimi İsrail'e ait internet sitelerine saldırı düzenledi. Arap medyasına göre Anonymous Sudan adlı bir hacker grubunun Siyonist rejime ait bir dizi internet sitesine erişimi engellediği belirtildi. Haberde erişimi engelleyen sitelerden birinin Siyonist İsrail'in gizli casusluk servisi Mossad'a ait olduğu kaydedildi. Anonymous Sudan grubu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Siyonist rejim İsrail'in kurumlarına ait internet sitelerine yapılan siber saldırıyı üstlendi. Hacker grubu ırkçı rejim İsrail'in sosyal güvenlik kurumunun internet sitesinin de hacklendiğini bildirdi. Son günlerde Siyonist İsrail'in posta kurumu ile önemli bankalarının internet sitelerinin siber saldırıya maruz kaldığı açıklanmıştı.
Pakistan'ın Swat bölgesinde bir karakolda meydana gelen patlamada en az 12 polisin öldüğü, 60'ın üzerinde kişinin yaralandığı belirtildi. Patlamanın intihar saldırısı olmadığı, mühimmat deposundaki patlamalardan kaynaklanabileceği ifade edildi. Soruşturma devam edilirken ölü sayısının artabileceğinden endişe ediliyor. Pakistan basınının polis ve sağlık yetkililerine dayandırdığı haberlere göre Pakistan Terörle Mücadele Birimi binasındaki patlamaların mühimmat deposunda meydana geldiği kaydedildi. Yerel kaynaklara konuşan polis yetkilileri patlamanın şiddetiyle polis karakolunun tamamen yıkıldığını, ilk belirlemelere göre en az 12 polisin hayatını kaybettiğini ve 60'ın üzerinde kişinin yaralandığını aktardı. Yerel saatle akşam 8:20 sıralarında meydana gelen patlamanın ilk etapta intihar saldırısı olarak açıklanırken AAA'ya konuşan Pakistan Terörle Mücadele Birimi Şefi Şevket Abbas, "Yaptığımız ilk tahkikata göre bunun bir intihar veya bombalı saldırı olmadığını tespit ettik" ifadesini kullandı. Abbas, olayın mühimmat deposunda yaşanan patlamalardan kaynaklanmış olabileceğini dile getirdi. Pakistan Terörle Mücadele Birimi yetkililerinden Halit Soheil ise patlamaların binanın iç kısmında yaşandığı için intihar saldırısının uzak bir ihtimal olduğunu söyledi.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev gerekli görmesi halinde Rusya'nın nükleer silah kullanmakta hiç tereddüt etmeyeceği uyarısında bulundu. Rus Sivil Toplum Kuruluşu Zinanay tarafından düzenlenen etkinlikte konuşan Medvedev, nükleer silah kullanma olasılığına dair açıklamalarda bulundu. Nükleer silahların Rusya için çok önemli olduğunu kaydeden Medvedev, "Elinizde herhangi bir silah varsa ki ben eski bir devlet başkanı olarak bunun ne olduğunu biliyorum, onu kullanmakta tereddüt etmeyeceğiniz belirli bir duruma hazırlıklı olmalısınız. Bu faktörlerin hiçbiri potansiyel rakiplerimiz tarafından hafife alınmamalıdır," dedi. Dünyanın hasta olduğunu ve muhtemelen yeni bir dünya savaşının eşiğinde bulunduğunu belirten Medvedev, yeni dünya savaşının kaçınılmaz olmadığının ve önlenebileceğinin altını çizdi. Bu arada Medvedev, dünyada nükleer çatışma yaşanma olasılığının arttığı uyarısında da bulundu. Batı'nın Kiev'e silah pompalamaya yönelik eylemleri dünya savaşını yakınlaştırıyor diyen Medvedev, öngörülebilir gelecekte Ukrayna'nın Polonya ve diğer ülkeler tarafından sessizce parçalanması, Ukrayna'nın NATO'ya girmesinden veya bir dünya savaşı çıkmasından daha iyidir ifadelerini kullandı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Silah Kontrol Dairesi Başkanı Vladimir Yermakov, Rusya'nın kendisine yönelik bir saldırı durumunda ulusal güvenliğini mevcut tüm araçlarla sağlama hakkını saklı tuttuğunu vurguladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in onayladığı ülkenin yeni dış politika konseptinde Rusya'nın kendisine veya müttefiklerine yönelik silahlı bir saldırıyı püskürtmek ve önlemek için silahlı kuvvetleri kullanabileceği belirtiliyor. Rus basınına demeç veren Yermakov, dış politika konsepti uyarınca hangi silahların kullanılabileceğinin sorulması üzerine mevcut tüm araçları kullanmaya hazır olduğunun altını çizdi. Yermakov, "Uluslararası ihtilafların ve çatışmaların çözümünde Rusya daha önce de olduğu gibi bunları öncelikle barışçıl yollardan yani diplomasi ve müzakerelerle çözmeye çalışacak. Fakat askeri olmayan yollar tükendiyse ve bize yönelik saldırı önlenemezse o halde ulusal güvenliğimizi mevcut tüm araçlarla sağlama hakkımızı saklı tutuyoruz" ifadelerini kullandı. Rusya'nın nükleer güçler arasındaki ilişkilerin istikrara kavuşturulması gerektiğini düşündüğünü ve Batı ile güvenlik alanında yeni sözleşmeler yapmaktan kaçınmadığını anımsatan Yermakov, "Uluslararası güvenlik mimarisi tarafların birbirlerinin temel çıkarlarını karşılıklı olarak gözetmesi temelinde çatışma potansiyelini sözde değil fiilen ortadan kaldırmalıdır" dedi.
Eski Amerika Başkanı Donald Trump'ın 1990'lı yıllarda köşe yazarı Jean Carroll'a tecavüz suçlamasıyla ilgili yargılandığı dava bugün başlıyor. Ünlü köşe yazarı Jean Carroll tarafından Donald Trump'a karşı açılan tecavüz davası eski Amerika Başkanı'nı yeniden ülke ve dünya gündemine oturttu. Dava şimdiye kadar Trump'a yönelik bir düzineden fazla tecavüz ve cinsel saldırı iddiaları arasında mahkemeye taşınabilen tek dava olarak kayıtlara geçecek. Carroll, Trump'a karşı iki ayrı dava açtı. İlkinde "Erkeklere Niçin İhtiyacımız Var" adlı kitabına ilişkin Trump tarafından yalancı olarak suçlanması yer alıyor. Carroll bu kitapta Trump'ı ve diğer birkaç erkeği kendisini taciz etmekle suçluyor. İkinci davada da Carroll, Trump'ı 1990'ların ortalarında bir mağazanın deneme kabininde kendisini tecavüzle suçlayarak tazminat talebinde bulunuyor.
Amerika'nın Demokrat Partili Başkanı Joe Biden, 2024'te yeniden seçilmek için yarışacağını duyurdu. Amerika'nın Demokrat Partili Başkanı Joe Biden, Twitter'da video eşliğinde yaptığı paylaşımda şunları yazdı. Her neslin demokrasiyi savunmak, temel özgürlükleri savunmak zorunda kaldığı bir an vardır. Bunun da bizim için o an olduğuna inanıyorum. Bu yüzden Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak yeniden seçilmek için yarışıyorum. Bize katılın, işi bitirelim. Biden, videoda da yaşama ilişkin endişeleri bir kenara bırakıp başladığım işi bitirmek için daha fazla zaman tanıyın vurgusuyla şu mesajları verdi. Amerika'nın ruhu için bir savaşta olduğumuzu söylemiştim. Bu savaşımız hala devam ediyor. Herkesin kendisini sorması gereken soru, gelecek yıllarda sahip olacağımız özgürlüğümüz daha çok mu, daha az mı olacak? Özgürlük, kişisel özgürlük, Amerikalılar olarak kim olduğumuzun temelidir. Bundan daha önemli ve kutsal bir şey yok.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Değerli dinleyiciler, Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz Ermenistan ile Azerbaycan Cumhuriyeti hattında gerilimin yeniden tırmanması ve Rusya'nın uyarısıyla ilgili. Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan sınırlarında gerilim yeniden tırmanırken Rusya'dan açıklama geldi. Moskova tarafları Moskova Anlaşması maddelerine uymaya çağırdı. Son günlerde Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan sınırında gerilim yeniden tırmanmıştır ve zaman zaman her iki taraf diğerini ateşkesi ihlal ederek ateş açmakla suçluyor. Bu saldırıların sonucunda tarafların kayıp verdiği bile ifade ediliyor. Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasındaki yeni gerilim, geçen yıl 12 Aralık'ta Azerbaycan Cumhuriyeti güçleri tarafından Dağlık Karabağ bölgesindeki Laçın sınır kapısının kapatılmasıyla başladı. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin çevre aktivistleri olarak adlandırılan kişiler tarafından Laçın güzergahının kapatma eylemi, Karabağ bölgesinde çok sayıda Ermeni sakinin ciddi bir şekilde yakıt, gıda ve ilaç kriziyle karşı karşıya kalmasına neden oldu. İzlenimler Bakü'de İlham Aliyev hükümetinin son 2 yılda bazı yabancı güçlerin yardımıyla Ermenistan'dan 10 maddelik Moskova Anlaşması dışında çok sayıda toprak tavizi almaya çalıştığını gösteriyor. Bölgede artan gerilimin ardından Moskova'da Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan liderliğinin Karabağ ile ilgili yaptığı anlaşmaların uygulanmasından başka bir yolun ve seçeneğin bulunmadığını söyledi. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Ermenistan sınırında Laçın koridorunda sınır kontrol noktası kurmasını ele alarak değerlendirdi.
Rusya, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan liderlerinin Karabağ ile ilgili yaptığı anlaşmaların uygulanmasının önemine işaret eden Peskov, bölgedeki durum basit değil, ek çaba ve en önemlisi yapılan anlaşmaların uygulanmasından başka bir yolun bulunmadığı konusunda anlayış gösterilmesini gerektiriyor dedi. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada ise, Karabağ'da ateşkes sürecini ihlal eden olayların arttığı ve bu olaylarda can kayıplarının yaşandığı belirtildi. Azerbaycan Cumhuriyeti, Ermenistan ve Rusya devlet başkanları 9 Kasım 2020 gece yarısı Dağlık Karabağ konusunda 10 maddelik barış anlaşmasını imzaladı. Bu anlaşmanın imzalanmasından bir süre sonra Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan ile savaşta kazandığı tüm fırsat ve imtiyazları Türkiye'ye ve ırkçı İsrail rejimine devretti. Azerbaycan Cumhuriyeti yetkilileri, Ermenistan'ın güney topraklarının bir kısmı olan Siyonik eyaletinin Baki hükümetine teslim edilmesi için Erivan hükümetine baskı yapıyor. İncelemeler, Baki hükümet yetkililerinin yabancı güçlerle işbirliği yapmakla bu planı gündeme aldıklarını gösteriyor. Ermenistan ile girdiği savaşta toprak talep etmek ve 28 yıllık savaşı sona erdirmek gibi amaçlarına ulaşan Azerbaycan Cumhuriyeti, şimdi de bölgede başka hedeflerle savaş çıkarmaya çalışıyor. Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ayrıca yaklaşık 120 bin nüfusa sahip olan Karabağ Ermenilerinin Azerbaycan Cumhuriyeti vatandaşı olmaları gerektiğini, aksi halde bölgeyi terk etmeleri gerektiğini belirtti. Sonuç itibarıyla Azerbaycan Cumhuriyeti uluslararası tepkilere rağmen Laçın koridoru üzerinde kontrolünü sürdürmek suretiyle Erivan yönetimini Zengezur koridorunu Baku'ya teslim etmeyi zorlamaya çalışıyor. Bu durumda bölgede yeni savaş için sebebiyet verebilir. Rusya tarafından yapılan açıklama ve Moskova'nın dile getirdiği endişeler de bunu gösteriyor. Anlaşılan Rusya, Güney Kafkasya'daki durumun bozulmasını istemiyor. Özellikle kendisinin Ukrayna savaşıyla uğraştığı bir dönemde yeni savaşın bölgede yaşanmasını hiç istemiyor.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz işgal topraklarında Netanyahu için alanın daralması ile ilgili. Siyonist rejim başbakanı Benjamin Netanyahu için işgal topraklarında alan iyice daralmış bulunuyor. Öyle ki Netanyahu, Tel Aviv'deki konuşmasını iptal etmek zorunda kaldı. Yediot Ahronot gazetesinde yer alan habere göre, Korsan rejim İsrail Başbakanlık Ofisi yaptığı açıklamada, Tel Aviv'de Yahudiler Federasyonu konferansında yapılması planlanan Başbakan Netanyahu'nun konuşmasının iptal edildiğini bildirdi. Yediot Ahronot gazetesi söz konusu haberde Netanyahu'nun konuşmasının sözde yargı reformuna karşı çıkan İsrailli protestocuların tehditleri yüzünden iptal ettiğini aktardı. Netanyahu'nun işgal altında bulunan Filistin topraklarındaki yeni kabinesinin kuruluşun üzerinden sadece 4 ay geçerken bu rejim derin krizler ve giderek artan protesto eylemlerine sahne olmaktadır. Netanyahu kabinesine karşı haftalardır düzenlenen gösterilerin, işgalci rejimin 75 senelik sahte ömrü boyunca görülmediği, çünkü her hafta cumartesi günü yapılan eylemlere yüz binlerce kişinin katıldığı bildiriliyor. Bu eylemlere eski İsrail'li siyasi ve askeri yetkililer ve şahsiyetlerin de katıldığını da unutmamak gerekir. Yahudi Kadınlar Ulusal Konseyi Başkanı Sheila Katez, Tel Aviv'deki eylem sırasında yaptığı açıklamada Netanyahu kabinesi tarafından gündeme gelen ve yargı sisteminin yetki alanını daraltan, bunun tersine meclis ve hükümet yetkilerini artıran sözde yargı reformunu protesto ederek bunun reform değil demokrasi düşüşü olduğunu ifade etti.
Benjamin Netanyahu yaklaşık 3 hafta önce yargı reformuna ilişkin tasarıyı iptal etmeyerek resmen askıya aldığını duyurmasına rağmen işgal topraklarındaki protesto eylemleri durmak bilmiyor. Böylece Netanyahu karşıtı geniş çaplı gösterilerin başka nedenlerinin olduğu düşünülüyor. Protestoların geniş çapta devam etmesinin en önemli nedeni ise eylemcilerin aslında aşırıcı ve radikal kabinenin işgal topraklarında krizlere yol açtığına ve durumu daha kötüleştirdiğine inanmasıdır. Bu doğrultuda protestocular geçen 3 ayda onlarca firmanın Tel Aviv'den firar ettiğine ve Siyonist rejimin para biriminin değer kaybetmesine işaretle Netanyahu'nun aynen bu şekilde rejimi yönetmesi halinde Siyonist rejimin çöküşünün kesin olduğunu düşünüyorlar. Siyonist rejimin kuruluşunun 72. yılının arifesinde Tel Aviv ve diğer işgal kentlerindeki protesto eylemleri devam ederken Siyonist rejimin eski başbakanı ve savaş bakanı Ehud Barak gibi isimler şimdiki iç krizin devam etmesi halinde kendi tabirleriyle Yahudi devletinin kuruluşu, Yahudi devletinin kuruluşunun 80. yılını görmeyebileceği uyarısında bulunuyorlar. Siyonist rejim başkanı Isaac Herzog da cumartesi akşam saatlerinde yaptığı açıklamada işgal topraklarındaki kritik şartlardan oldukça endişeli olduğunu belirterek durumun çok kritik olduğunu, öyle ki şimdiye kadar birçok istifa teklifleri aldığını ancak bu teklifleri reddettiğini, çünkü Tel Aviv'in şimdiki durumunda kriz içinde olduğunu söyledi. Herzog ayrıca işgal topraklarındaki kriz hakkında uyarıda bulunarak şimdiki iç krizin İsrail tarihinin en tehlikeli krizi olduğunu ve çeşitli sektörleri etkilediğini vurguladı. Böylece işgal topraklarında yaşanan protesto eylemleri, işgal rejiminin eski ve şimdiki yetkililerinin uyarıları, işgal topraklarındaki firmaların sayısının azalması ve tersine göçün artması, direnişin güçlerinin işgal rejiminin herhangi bir eylemine anında yanıt verme gücü, işgal rejiminin oldukça zor şartlarla karşı karşıya kaldığını gösteriyor.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Akşam yayınımız Aliyev'in Karabağ Ermenilerini tehdit etmesi üzerine siyasi analist Sayın Burhan Hişmeti ile yapılan röportajla devam ediyor.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızda da sizlerle birlikteyiz. Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan güçleri temas hatlarında geçtiğimiz günlerde kaotik durumun ve ateşkes kurallarının ihlalinin devam ettiği bir sırada Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Aliyev, Karabağ bölgesinde yaşayan Ermenileri sınır dışı etmekle tehdit etti değerli dinleyicilerimiz. Aliyev, Dağlık Karabağ bölgesinde yaşayan Ermeniler ya bu ülkenin vatandaşlığını kabul etmeli ya da yaşayacak başka bir yer bulmalıdır dedi. Şimdi bu açıklamaların ardından özellikle Karabağ bölgesiyle ilgili tansiyonun yükseldiği söyleniyor sevgili dinleyiciler. Karabağ bölgesinde yaşayan Ermenilerin durumu ile ilgili özellikle acil ihtiyaçları konusunda kimi ablukaların hala varlığı söz konusu. Acaba şimdi bunlar bundan sonraki dönemde özellikle siyasi sürecin ilerlediği dönemde nasıl bir sonuca ve duruma varacaklar gibi sorular gündemde sorulmaktadır. Bu konuyla ilgili bugünkü sohbetimizi sizinle paylaşmak istiyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Siyasi analist Sayın Burhan Hişmeti bizimle birlikte. Sayın Hişmeti hoş geldiniz efendim.
Selamünaleyküm, hoş gününüz olsun.
Aleyküm selam, çok teşekkür ederim katıldığınız için efendim. Şimdi Karabağ Savaşı'nın üzerinden bunca ay geçtikten sonra Sayın Aliyev'in aslında Ermeni halkını, özellikle Karabağ bölgesinde yaşayan Ermenileri tehdit etmesini siz nasıl değerlendirirsiniz? Bu politik anlamda Ermenistan ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasında nasıl bir sayfaların açılmasına neden olur sizce?
Bismillahirrahmanirrahim. Düzdür, prinsipçe separatçılık her bir ülkede pislenilmiş ve mezmum bir harekettir. Ona göre de belki prinsipçe İlham Aliyev'in bu dediği kabul oluna, ancak İlham Aliyev son 2-3 yılda ikinci Karabağ Muharebesinden sonra o kadar pis davranır, o kadar mağrur və mütəvəhhim kimi davranır ki, özünü müharibədə qalib bilib və hər nə eləməyə qadir bildiyinə görə hətta adi sözləri, adi Azərbaycan Respublikasının adi haqlarını da o qədər pis dildə, pis diplomatik dildən uzaq bir ton ləfzlərlə deyir ki, Azərbaycanın haqq işini batilə çevirir. O cümlədən tez-tez Dağlıq Qarabağdakı erməniləri hədələmək, yəni o cümlədəndir. Dağlıq Qarabağda, yəni cəmi cümlətani qalsa, 120 min nəfər erməni qalıbdır orada. Yəni demək olar ki, çox belə aciz bir durumda, mühasirə olunmuş bir vəziyyətdə, difasız bir durumdadırlar Dağlıq Qarabağdakı ermənilər. Yəni sən gəl bu bir ölkənin prezidenti saysan, özü rəhbəri saysan, gəlib öz ölkün daxilində olan bu indi onların içində separatçılar da çoxdur, separatçılıq eləyirlər. Demək olar, hamısı istilə Azərbaycandan ayrıcılar. Ancaq bu 120 min nəfəri bu tonda daim hərbi təcavüz və hərbi əməliyyatla təhdid eləmək Azərbaycanın o deyəndəki hüquqi işinə də batil, yəni donu geyindirir İlham Əliyevin bu davranışları. İlham Əliyevin bu agresiv davranışları əsasən İsrailin Qafqazda, xüsusilə Azərbaycanda yürütdüyü siyasətə bağlıdır. Yəni son illərdə İsrail rejiminin Azərbaycan rejimində nüfuzu həddən artıq artıb və müxtəlif məşvərətlərlə, müxtəlif məsləhətlərlə fikir verməklə Azərbaycan rəsmilərinə, o cümlədən xüsusilə İlham Əliyevin özünə, İlham Əliyevi bu cür üsyankar və davakar bir rejim başçısı kimi nümayiş etdirirlər və erməniləri hədələmək də o cümlədədir. Yəni bu Qarabağ məsələsinin, Dağlıq Qarabağ məsələsinin həllinə nəinki kömək eləmir. Bir qədər də qəlizləşdirir, bir qədər də Azərbaycanı təcavüzkar göstərir. Halbuki Azərbaycan eləyə bilərdi, bu məsələdə təcavüzkar görsənməsi üçün Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın tərkib hissəsi olmalıdır da və bunu yaxşı dildə, hüquqi dildə belə mədəni, insani dildə təmin eləmək olar. Nəinki İlham Əliyevin bu cür simislərdən aldığı siparişlər əsasında davakı aranə və müharibə ləfzləri ilə.
Tahran Radyosu.
Efendim, şimdi Bakü ve Erivan barış anlaşmalarına göre Qarabağ Ermenilerin kendi kaderini tayin hakkı ilkesine dayalı bir referandumla geleceklerini belirleyecekleri öngörülmüştür. Şimdi bu da Minsk grubu tarafından ve bu grubu grubun arabuluculuk yaptığı o çerçevesi bağlamında tanınmıştır. Şimdi acaba Dağlık Qarabağ sorunu tarafları bunu kabul etmemişler miydi? Yani daha önce de neye bunu kabul etselerdi böyle sözlerin ve ifadelerin gündeme gelmesi biraz anlamsız görünmüyor mu?
Çok təəssüflə Azərbaycan Respublikasında yani hakimiyet o kadar da ağır üzümde qurulmayıbdı ve məntiq, hüquq esasında formalaşmamış bir hakimiyet müxtəlif yani mövqeyler sərgilibdi. Geçen illerde bəli, Dağlıq Qarabağda yani ziyadə həddən artıq muxtariyyət verilməsinə qədər razılıq verib, ona imza da atıb da, Heydər Əliyev da imza atıb da, İlham Əliyev da imza atıb da. Yəni bu danışıqlarda bu həddəcən Dağlıq Qarabağdakı separatçı ermənilərin istəklərini boyun əyiblə keçmişdir. İndi bunun tam əksini edirlər. Nəinki onların indi muxtariyyətindən söz danışmırlar, əksinə heç vətəndaşlıq verməyi də yəni imtina eləmək həddində danışır İlham Əliyev. Bu heç İlham Əliyevin həddində deyil. Yəni, düzdür prezidenti, ancaq hüquqi çərçivədə prezident olmaq lazımdır. Sən gəl günəm, mən tüm prezidentəm, daha sizə heç vətəndaşlıq tabiyyət də vermirəm. Yəni, belə danışır indi İlham Əliyev. Yəni, bunu, belə olan halda bu məsələ qəlizləşir. Dağlıq Qarabağdakı ermənili separatçılar da öz müqəddəratını təyin etmək hüququnu yersiz yani bayrağı deyip de bunu istiyorlar. Eğer her bir ülkede bir azlık gelip bu hukuka, yani bu prinsipe, bu esle esaslanıp öz müqaddiratını təyid edilmek esasında durar, merkezi hükümetin karşısında dayanar ve müharibiye başlayar da heç bir ülkede daş daş içinde kalmayacaktır. Türkiye'nin özünde müxtəlif etnik gruplar var, müxtəlif azlıqlar var, milletler var, kürtler var, ələviler var. Her biri gelen mən öz müqaddiratımı təyin edilmək istəyirəm, onda Türkiye dağılmalıdır. İran da belədir, Azərbaycan Respublikası belədir. Her bir ülke Minsk grupunun özünde, yani Minsk grupunun nahəmsədlik edilen ülkeler hansı razı olardı? Öz ölkələrində belə bir yani özünün müqəddiratını təyin etmə adı altında müxtəlif cəmiyyətlər gəlsinlər, referendum keçirsinlər, özləri də yani müstəqillik, muxtariyyət tələb eləsinlər. Nə Rusiya bunu qəbul edər, nə Fransa bunu qəbul edər, nə Amerika bunu qəbul edər. Yani bu yersiz bir prinsipdir. Qərblilər, Amerikalılar, NATO, Siyonist rejim xüsusilə Siyonistlər bunu digər ölkələri zəiflətmək üçün, digər ölkələri parçalamaq üçün belə bir prinsip əsasında danışmağa başlayırlar və müxtəlif separatçı ölkələrdən də bu zəmində himayə edirlər. İndi Azərbaycanın da yəni payına bu düşübdür, Minsk qrupu keçən illərdə bunu eləyibdir. Bu prinsip əsasında fəaliyyət göstəribdir və ermənilər dəstəkləyir. Çox təəssüflə indi ki, yəni özünü bu cür qalib kimi qələmə verən İlham Əliyev keçən illərdə həmən prinsipə boyun əyirdi bir çox miqdarda. Heydər Əliyev də elə edibdi, İlham Əliyev də elə edibdi. Ancaq indi bir qədər vəziyyət dəyişilibdir, bunun tam əksini edirlər. Yəni bu cür tam əksinə hərəkətlər də göstərir ki, Azərbaycanda hakimiyyət ağzı ilə davranmır. Ehsas üzüyle, təhrik üzüyle, xüsusilə sevinçlərin təhriki üzüyle davranır ki, belə bir problemler yaranır.
Doğru. Efendim, bizi kırmadığınız için çok teşekkür ederim Sayın İsmet.
Çok sağ olun, minnettarım.
Çok sağ olun, hoşçakalın. Sevgili dinleyiciler, bugün sohbetimizde siyasi analist Sayın Burhan Hikmeti ile konuştuk. Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın Karabağ Ermenileri tehdit etmesi konusuyla ilgili bugün sohbetimizi sizlerle paylaştık. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.ir sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve röportajımızda buluşana dek hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızla sizlerle beraberiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Risalet gazetesinde Kudüs'te direniş operasyonunda 3 Siyonistin yaralanması, Yahudi yerleşimcilerin yine Mescid-i Aksa'ya saldırması gibi haberler göze çarparken, Keyhan gazetesinde Iraklı parlamenter Zeynep el-Musevi'nin Amerika'nın Irak iç işlerine karışmasına karşı açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Iraklı parlamenter Zeynep el-Musevi, Amerikan Büyükelçisi'nin hareketleri ve Irak'ın iç işlerine karışmasının kabul edilemez olduğunu belirtti. Iraklı parlamenter açıklamasını şöyle sürdürdü. Şii hareketlerin koordinasyon çerçevesi Amerika'nın Irak'taki büyükelçisi Alina Romanowski'nin şüpheli hareketlerini izledi. Hükümet ve Dışişleri Bakanlığı Amerikan büyükelçisinin Irak'taki şüpheli faaliyet ve hareketlerine engel olmalıdır. Nisan ayı başlarında Irak güvenlik meseleleriyle ilgili bir uzman Amerikan Büyükelçisi'nin Irak'taki yıkıcı ve şüpheli eylemlerine karşı uyarıda bulunarak Amerika Büyükelçisi'nin Irak'taki teröristleri desteklediğini belirtmişti. Daha önce de Amerikan güçlerinin Irak ve Suriye'de IŞİD terör örgütüne verdiği desteğe dair çok sayıda haber çıkmış ve bazı Iraklı temsilciler Amerikalılar ile IŞİD unsurları arasındaki işbirliğini ortaya çıkarmıştı.
Tahran Radyosu.
Radyosu. İttilaat gazetesinde grev nedeniyle Almanya'da yüzlerce uçuşun iptal edilmesi, Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın siyasi ofis başkanı İsmail Haniye'nin İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan ile yaptığı telefon görüşmesinde İran ile Suudi Arabistan arasındaki anlaşmayı memnuniyetle karşılaması gibi haberler ön plana çıkarılırken, Horasan gazetesinde Yemen Yüksek Siyasi Konsey Danışmanı Muhammed Tahir Enam'ın açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Yemen Yüksek Siyasi Konsey Danışmanı Muhammed Tahir Enam, Yemen'deki barış sürecinin ilerlemesinin Suudi Arabistan'ın iyi niyet ifadesini gerektirdiğini vurguladı. Tahir Enam açıklamasını şöyle sürdürdü. Arabistan, Yemen'in kendisine bağlılık döneminin bittiğini anlamalıdır. Yemen halkı kendi ülkelerini saldırganlara karşı koruyacaktır. Öte yandan Tahrir Cephesi Genel Sekreteri Salih Sayel de Suudi Arabistan'ın barışa yönelik pratik kanıtlar sunmadan barışa doğru ilerlediğini kanıtlanmayacağını vurguladı. Sayel ayrıca Suudi Arabistan'ın Yemen'e karşı bir komplo ve bu ülkenin milletine zarar verme politikası başlattığını, Yemenli kamu çalışanlarının maaşının ödenmesinin engellenmesi buna bir örnek olduğunu söyledi.
Hemşehri gazetesinde İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Siyonistlerin Mescid-i Aksa'ya saldırılarına karşı tepkisini konu eden haberde şu satırlar yer alıyor.
İslam İşbirliği Teşkilatı başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal mekanlarda Siyonist rejimin sık sık yaptığı ihlallere karşı uyarıda bulunarak bu ihlallerin uluslararası hukuk ve Cenevre anlaşmalarının açık ihlali olduğunu belirtti. İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreterliği, Siyonist rejimin Filistin'deki İslam ve Hristiyan kutsal mekanlarına yönelik devam eden saldırıları, özellikle Bab-ı Rahme musallasında kasten yaptığı saygısızlık ve İbrahimi türbe duvarlarına sahte rejim bayraklarını asmasını şiddetle kınadı. Açıklamada söz konusu saldırıların uluslararası hukuka, Cenevre anlaşmalarına ve uluslararası kararlara açıkça aykırı olduğu ve İslam ümmetine hakaret olduğu kaydedildi. Açıklamada kutsal yerlere yönelik devam eden tecavüzlerin sonuçlarının tüm sorumluluğunun Siyonist rejim yetkililerine ait olduğu bildirildi. İslam İşbirliği Teşkilatı ayrıca uluslararası toplumdan görevlerini yerine getirmesini ve Siyonist rejimin bölgede dini çatışmalara ve istikrarsızlığa yol açabilecek saldırılarına son vermesini istedi.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Parsel Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Parsel Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsel kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın.
İrip Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tabes olayı yıl dönümü.
Değerli dinleyiciler, Tebes olayı yıl dönümü dolayısıyla sizlere hazırladığımız özel sohbetimizin ikinci bölümünde sizlerle beraberiz.
Bugünkü sohbetimizde Amerika'nın İran'a karşı düşmanlığının darbelerden terör eylemlerine kadar geniş kapsamlı olduğunu ele alacağız.
İran milleti Amerika'nın hasmani girişimleri hususunda acı bir deneyime sahiptir. Tebes olayı Amerika'nın İran'a karşı askeri girişimlerinin ilki olarak İslam İnkılabı'nın zafere kavuştuğu ilk yıllarda gerçekleşti. Ancak ilk andan itibaren yenilgiye uğradı. Tebes olayı aslında bir kez daha Amerika'nın saldırgan olduğunu gözler önüne serdi.
Amerika hükümetleri ise bu tüm yıllarda farklı yollara başvurarak İran milletinin gelişmesi ve kalkınmasını önlemek ve İran İslam Cumhuriyeti'nin gücünü bölgede kısıtlamak için ciddi engeller oluşturmaya başladılar. Amerika'nın Bahreyn, Kuveyt, Irak ve Afganistan dahil bölge ülkelerindeki askeri varlığı aslında Washington'un bölgenin farklı noktalarında askeri üsler kurma niyeti kapsamında değerlendirilmelidir.
İslam İnkılabı lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamenei ise yaptığı konuşmada Amerika'nın husumetiyle ilgili şöyle buyurmuştur. Amerika'nın İran milletine karşı derin husumeti, Amerikalıların hesaplamalarda gözlerinin körelmesine ve yanlışları tekrarlamalarına yol açmıştır. İslam İnkılabı lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamenei bu hususta şöyle buyurmuştu. Amerikalılar aynı sonuçsuz komplolara devam edeceklerdir. Çünkü husumet ve kincilik onları gerçekleri görmek ve algılamaktan alıkoymuş ve doğru değerlendirmekten de mahrum bırakmıştır.
Bu tür yanlış hesaplamalar sadece zihinsel bir geri kalmışlığın sonucu olabilir. Böyle bir geri kalmış akıl İran'ı kendi hedeflerine ulaşmak için bir araç olarak kullanabileceğini düşünüyor. Amerikalı yetkililer düşmanlık yaparak ve yaptırımlar, maksimum baskı ve terörü desteklemek gibi daha önce yenilgiye uğramış yaklaşımları devam ettirmekte ısrarcı olmakla İran'ın yumuşak gücüyle ilgili doğru bir algıya sahip olmadıklarını ve Tabes'te aldıkları skandal, askeri yenilgi gibi tarihi olaylardan gereken ibreti almadıklarını göstermişlerdir.
Amerikan yetkilileri tüm bu yıllar boyunca İran İslam Cumhuriyeti'nin kuruluşundan itibaren farklı yollara başvurarak İran'ın kalkınmasını ve gelişimini engellemek istemişlerdir. Bu yolda da Amerika en çok yaptırımlara başvurmuştur. Amerika 1980 yılında Tahran'daki casusluk yuvası büyükelçiliğinin ele geçirilmesi olayının ardından İran'a karşı geniş çaplı ekonomik yaptırımlar uygulayarak resmi olarak İran'a yönelik ekonomik kuşatma politikasını uygulamaya başladı.
Bu yaptırımlar aslında Amerika'nın İran'a karşı çalkantılı yaptırım politikasının başlangıç noktası haline geldi. 1995 yılında ise Amerikan dönem başkanı Bill Clinton daha fazla yaptırımlar uygulamaya başladı. Bu kapsamda Amerikalı petrol şirketleri İran petrol ve doğalgaz projelerine yatırım yapmaktan men edildi. Ayrıca Dambato ile İlsa yasaları gereği yaptırım kararları çerçevesinde İran ile ticari ilişkiler de kesildi. 2001 yılında ise bu süreç daha geniş çaplı bir alana yayıldı.
Bu dönemde Amerika'nın İran'a yönelik ekonomik yaptırımları alanında iki yeni olgu ortaya çıktı. Birincisi bireylere ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik ekonomik yaptırımların duyurulması ve uygulanması ve ikincisi akıllı yaptırımların yayılması ve genişletilmesiydi. Bu arada İran'ın nükleer meselesi ilişkin uluslararası arenada gündeme taşındı ve İran'a karşı yeni bir yaptırım dalgası ortaya çıkarıldı. Amerika'nın baskısı altında Güvenlik Konseyi kararları İran'ın nükleer programına karşı yeni yaptırımlar şeklinde kabul edildi.
Tahran Radyosu.
İran'ın nükleer programına ilişkin hayali iddialar ve Güvenlik Konseyi'nde 6 kararın onaylanması ile İran'ın nükleer programı bahanesiyle gündeme taşınan yaptırımlar konusu uluslararası bir boyut kazandı. Bu kararlar Amerika'nın İran'a karşı tek taraflı yaptırımlarını sıkılaştırması için yeni bir yasal çerçeve sağladı. Ancak bu senaryo sonunda Bercam Nükleer Anlaşması ve 20 Temmuz 2015'te Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından alınan 2231 sayılı kararı ile sona erdi. Bercam Nükleer Anlaşması'nın sağlanması ile Avrupa Birliği'nin de hayata geçirdiği yaptırımlar kademeli olarak kaldırıldı. Ancak Bercam Nükleer Anlaşması'nın sağlanmasından 2 yıldan kısa bir süre sonra Trump bu uluslararası anlaşmayı ihlal etti ve İran'a karşı yaptırımları yeniden uygulamaya koymak için bir bahane üretmek amacıyla tek taraflı olarak bu anlaşmadan çekildi.
Bercam nükleer anlaşmasından ayrılan Trump, İran milleti hakkında gerçekçi bir anlayışa sahip olmadığını gösterdi. Trump'tan sonra yeni Amerika Başkanı Joe Biden'in Amerika'yı geçmiş hatalardan döndürme yönünde olumlu bir adım olmadığı ve aynı süreç devam etti. Küresel istatistikler dünyadaki ekonomik yaptırımların 2/3'ünün Amerika hükümeti tarafından uygulandığını gösteriyor. Halbuki zaten Amerika Birleşik Devletleri birçok durumda, özellikle de insan hakları ihlalleri, nükleer silahların yayılmasını önleme antlaşmasını uygulamayı reddetmek ve ülkelerdeki terörizmi, darbeleri desteklemek ve körüklemek, ayrıca savaş çığırtkanlığı yönünde müdahalelerde bulunmak ve de Paris İklim Anlaşması gibi uluslararası anlaşmalardan çekilmesi alanında asıl suçludur ve insanlık dışı eylemlerinden dolayı sorumlu tutulmalıdır.
Böyle bir suç sabıkasına sahip Washington, sözde felç edici yaptırımlarla ekonomik baskı uygulayarak İran'ı zayıflatmaya çalıştı. Ancak başarılı olamadı. Bundan sonra da başarılı olamayacaktır. Bir bakışta Amerika'nın İran karşıtı politikalarının 3 ekseni vardı. İlk eksen, İran'a siyasi ve ekonomik hedeflerle doğrudan müdahale yapmak ve İran'da arzu edilen Amerikan hükümetinin kurulmasının amaçlanmasıydı. Bu düşmanlık ekseni belli bir noktaya kadar İran'daki Şah rejimini desteklemek, darbeler başlatmak ve İslam devriminin zaferinden sonra Tabes'te askeri saldırı yapmak, elçilik aracılığıyla casusluk yapmak gibi yıkıcı eylemler şeklinde ortaya çıktı. Irak Vaaz rejimini İran saldırısı ve Saddam'ın kışkırtılması da bu bağlamda değerlendirilebilir. Ayrıca terörist gruplara ve İslam Cumhuriyeti muhaliflerine de desteklerin sağlanması bu eksende tanımlanabilir.
Amerika'nın İran'a yönelik düşmanca müdahalelerinin ve eylemlerinin ikinci ekseni yumuşak savaş planlamak ve onu isyana aşamasına getirmek ve petrol satışlarına yönelik yaptırımlardan uyuşturucu ithalatına ve İran'a yönelik baskılara kadar uzanan kargaşaları maksimum baskı haline getirip felç edici yaptırımlarla desteklemekti. Unutulmamalıdır ki koronavirüs salgını bile İran'da Amerikan tıbbi terörizminin hedefi oldu. Üçüncü eksen, Amerika'nın İran'a karşı doğrudan düşmanlık politikalarına dayanmaktadır. Bu bağlamda İran'ı izole etmek amacıyla nükleer sorun ve İran'a fobi süreci başlatıldı ve uluslararası arenada bu gibi çeşitli konular bahane gösterilerek yeni bir süreç başladı. Ünlü Amerikalı yazar ve teorisyen Noam Chomsky şöyle diyor: İran bağımsız kalıp Amerika egemenliğine boyun eğmediği sürece Amerika düşmanlıkları ve muhalefeti devam edecek. İran İslam Cumhuriyeti bağımsızlığından vazgeçmemesi Amerika için kabul edilemez.
İslam devriminin zaferinden sonra Amerika askeri boyutlarda sert ve yumuşak tehdit unsurlarını defalarca kullandı, savaşla yattı ve İran'ın sınırlarında güvensizlik yaratmaya çalıştı. Ocak 2020'de Bağdat Havaalanı yakınlarındaki Kudüs Gücü Komutanı ve arkadaşları Irak hükümetinin resmi misafirleri iken suikaste uğradı. Savunma ve nükleer bilimci Muhsin Fahrizade suikasti ve zenginleştirme tesislerine yapılan sabotaj saldırıları Amerika'nın İran'a karşı acımasız girişimleri ve eylemlerinin bir parçası oldu ve bu ülkenin nükleer terörizme bile başvurabileceğini göstermiş oldu. İran milleti ise Amerika önünde dik durdu ve Amerikan hegemonyasına meydan okudu. Bu arada fesatlar ile dolu bölge rejimleri de bekalarını ve varlıklarını Siyonizm ve Amerika ile ittifak kurmakta görerek İran'a saldırmaya çalıştı ancak başarısız oldular. Nasıl ki Tabes olayı İran milletinin zihninde ve tarihinde kalıcı oldu ve asla unutulmaz bir olay haline geldi, bu gerçekler de tarihin sayfalarından silinmeyecek.
Değerli dinleyiciler, Tebes olay yıldönümü dolayısıyla sizlere hazırladığımız sohbetimizin sonuna geldik.
Sohbetimizin sonunda bizleri www.parstoday.ir'dan takip edebileceğiniz, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Amerika'nın gerçek yüzü.
Değerli dinleyiciler, Amerika'nın Gerçek Yüzü isimli sohbetimizin bir başka bölümüyle sizlerle beraberiz.
Bu programımızda Amerika ile ilgili ve bu ülkede yaşanan gelişmeleri ele almaya çalışacağız.
Sohbetimize Amerika ile ilgili ve bu ülkede yaşanan son gelişmelerin başlıklarıyla başlamak istiyoruz.
Biden'in Pentagon'un bilgilerinin ifşasını önleme talimatı,
Amerika Hazine Bakanı'nın doların zayıflaması itirafı,
Amerika'da silahlı saldırıların ve şiddetin artması
ve kimi Amerikalı yasa belirleyicilerin Siyonist rejime karşı siyasetinin değiştirilmesi vurgusu,
son bir hafta içerisinde Amerika ile ilgili ve bu ülkede yaşanan önemli gelişmeler arasındaydı.
Amerika Savunma Bakanlığı'na ait Ukrayna-Rusya savaşı da dahil birçok güncel konuda hassas ve yüksek derecede gizli materyaller içerdiği anlaşılan belgelerin sızdırılması ve sosyal medyada yayınlanmasına ilişkin Amerika Başkanı Joe Biden ilk kez konuştu. İrlanda'ya düzenlediği resmi ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Biden, yetkililerin Çin ve Amerika müttefiklerinin yanı sıra Ukrayna'daki savaş hakkında hassas bilgilerin sızdırılmasının arkasındaki kişiyi bulmaya yaklaştığını belirtti. Biden, sızıntıdan endişe duymuyorum, bunun gerçekleşmiş olmasından endişeliyim, ancak bildiğim kadarıyla güncel bir etkisi bulunmuyor, kapsamlı soruşturma sürüyor, sonuca yaklaşıyorlar, dedi.
Bu bağlamda Biden gizli bilgilerin korunması ve sızdırılmasının önlenmesi için de sıkı önlemlerin alınması talimatını verdi.
Amerikalı yetkililer sızdırılan belgelerin ilk olarak Şubat ve Mart aylarında sosyal medya platformları Discord ve Telegram üzerinden paylaşıldığı ancak yeni fark edildiğini ifade etmiş, sızıntı soruşturmasının Savunma Bakanlığı içindeki potansiyel suçlulara bakacağını belirtmişti. Belgelerin Amerika istihbarat sistemine erişim sağlayan biri tarafından ele geçirilmiş ve sızdırılmış gibi göründüğünü aktaran yetkililer, bazı içeriklerin en yakın Amerika istihbarat ortaklarıyla bile paylaşılmadığına dair işaretler olduğunu belirtmişti. İnternete 7 Nisan'da sızdırılan belgeler arasında Rusya-Ukrayna savaşı başlanmak üzere Rusya merkezli paralı asker şirketi Wagner'in Afrika'daki operasyonları, İsrail'in Ukrayna'ya silah yardımı sağlama yolları, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Rusya ile bağları hakkında gizli belgeler olduğu görülmüştü. Öte yandan yetkililer, Ukrayna'daki savaşla ilgili sızdırılan belgelerin gerçek gibi görünse de bazılarının değiştirilmiş olduğu konusunda uyarmıştı. Sızdırılan belgelerden birinin 16.000 ile 17.500 Rus askerinin öldürüldüğünü göstermesine rağmen Amerika savunma yetkililerine göre Rusya'nın 200.000'den fazla kayıp verdiği kamuoyuna açıklanmıştı.
Amerika Hazine Bakanı, ülkelere uygulanan ambargoların doların hakimiyetini tehlikeye attığı uyarısında bulundu. Amerika Hazine Bakanı Janet Yellen bir röportajında Rusya ve diğer ülkelere uygulanan yaptırımların Amerika hakimiyetini riske attığını belirtti. Çünkü ülkeler Amerikan finansal sistemine karşı alternatif yollar arıyor. Yellen pazar günü CNN'e verdiği röportajda doların rolü ile ilgili mali ambargoları kullanmamız risk oluşturuyor ve bu da doların hegemonyasını zamanla zayıflatabilir dedi. CNN sunucusu Farid Zakaria ile görüşen Amerika Hazine Bakanı, ambargolar Çin, Rusya ve İran'ı alternatif aramaya yöneltiyor ama ülkelerin aynı özelliklere sahip alternatif bulamaması nedeniyle dolar rezerv para birimi olarak kullanılıyor diye söyledi. Amerika Hazine Bakanı, küresel borsalarda kullanılması gereken bir para birimi için güçlü sermaye piyasaları ve hukukun üstünlüğünün önemli olduğunu belirterek, para biriminin bu şekilde kullanılması için gerekli temel altyapıya sahip olmayan hiçbir ülke yoktur, dedi.
Amerika yönetiminin öncülüğünü yaptığı Batı, Ukrayna çatışması üzerinden açtığı yaptırım savaş ve ekonomik kıskaçla Rusya Federasyonu'na diz çöktürememişken Batı'da yüksek faiz, yüksek enflasyon sarmalı eşliğinde tartışmalar yoğunlaşıyor. Aynı şekilde doların rezerv para birimi olarak sorgulandığı bir süreç de tetiklenmiş görünüyor. Geçtiğimiz iki hafta içinde Çin'i odağına alan diplomasi turunda dikkat çekici gelişmelerden biri de bu oldu. Fransa Cumhurbaşkanı'nın Nisan başındaki Pekin ziyaretinde Avrupa'nın Amerikan dolarının ülke dışı hakimiyetine bağımlılığını azaltması gerektiği ve bunun vasallık yarattığı saptamalarına geçen hafta sonu Çin'de üst düzeyde ağırlanan Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'nın doları sorgulayan çıkışları eklendi. Lula açıkça BRICS para birimi çağrısında bulunurken uluslararası para fonuna alternatif yapı yaratılması ve doları devre dışı bırakacak ticaret mekanizmaları tesis edilmesini önerdi.
Küresel düzeyde doların hegemonyasında henüz bir azalma olmasa bile pek çok ülkenin alternatiflere yöneldiği artık Amerika ve Avrupalı yetkililer tarafından da teslim ediliyor. Amerika Hazine Bakanı Yellen, Rusya'ya karşı yaptırımlar ve doların silaha dönüştürülmesinin, doların hegemonyasının zayıflaması riski getirdiğini kabul ederken, bunu koşullara uygun kullanmaya çalıştıklarını söyledi. Amerika Merkez Bankası Başkanı Lagarde ise bazı ülkelerin ticarette alternatif para birimi arayışlarının dolar yahut euro için yakın zamanda hakimiyet kaybına işaret etmediğini söylese de, ancak bu gelişmeler uluslararası para birimi statüsünün artık hafife alınmaması gerektiğini öne sürüyor, dedi.
Lagarde, çok kutuplu bir dünya görülebileceğini ve yeni ticaret modellerinin ödemeler ve uluslararası döviz rezervleri için sonuçları olabileceğini de ekledi. Eski Amerika Hazine Bakanı Lawrence Summers, Bretton Woods sistemi dünya çapında önemli sonuçlar getirmezse ciddi sorunlar doğacak ve alternatifler sunulacak vurgusunu yaptı.
Tahran Radyosu.
Amerika'da son 24 saatteki silahlı saldırılar. Northridge'de 4 kişi, Louisville'de 6 kişi, Dadeville, Alabama'da 20 kişi, Cyrus, Minnesota'da 6 kişi, New Orleans'de 3 kişi, Detroit'te 4 kişi, Louisville'de 3, Los Angeles'ta 3, Charlotte'da 3, Newark'da 4 ve Cincy'de 3 kişi vuruldu. Gazeteci Jeffrey St. Clair bu tweet'i 16 Nisan'da yazdı. Aradan geçen günlerde bu sayılara yenileri eklendi. Amerika'da ülkedeki silahlı saldırıların epidemi haline geldiği konuşuluyor. BBC'de konuyla ilgili yayımlanan makaleye göre silahlı şiddet Amerika'nın demirbaşı. Ancak sorun gayet politik ve silah kontrolü savunucuları silah taşıma haklarını sonuna dek savunanlarla sürekli karşı karşıya. ABC'nin haberine göre bu yıl ülkede geçen yılın günlerinden daha fazla kitleye silahlı saldırı gerçekleşti. 2023 yılında bu tür saldırıların sayısı 163.
Gun Violence Archive'de yer alan rakamlara göre sadece Nisan ayında 17 ayrı saldırı gerçekleşti. Son 3 yılda ise her yıl 600'den fazla silahlı saldırı oldu. Yani yaklaşık gün başına 2 saldırı. Gun Violence Archive'deki bilgiye göre 2022 yılında 647, 2021'de de toplam 690 kitleye silahlı saldırı düzenlendi. 2022 yılında ülke çapında 44.287 kişi silahlı şiddet nedeniyle hayatını kaybetti. İsviçre merkezli Small Arms Survey adlı kuruluşun araştırmasına göre Amerika'da 2018 yılında 390 milyon silah dolaşımdaydı. 2011 yılında 100 kişi başına 120 silah düşüyordu.
Konunun yeniden tartışmaya açılmasına geçen haftaki iki saldırı yol açtı. Alabama eyaletinin Dadeville kentinde 15 Nisan saat 22.30 sıralarında doğum günü kutlamasının yapıldığı bir mekana gerçekleştirilen saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, en az 20 kişi yaralandı. Aynı gece Kentucky eyaletinin Louisville kentinde de bir parktaki kalabalığa ateş açılması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Amerika Başkanı Joe Biden bu saldırıların ardından yaptığı yazılı açıklamada "Silahlar Amerika'da çocukların önde gelen katilidir ve sayılar azalmıyor, artıyor" dedi. Kapsamlı sabıka kaydı kontrolleri, silah üreticilerinin sorumluluk muafiyetini ortadan kaldırmak, saldırı silahları ve yüksek kapasiteli şarjörlerin yasaklanması gibi konularda Kongre'ye harekete geçme çağrısını yineledi. Ancak siyasetçilerin genellikle tek yaptığı güçlü silah lobisine yönelik çağrıda bulunmak oluyor. Biden, geçen yılda artan silahlı şiddet olaylarına ilişkin Kongre'ye yarı otomatik silahların ve yüksek kapasiteli şarjörlerin yasaklanması ya da silah alma yaşının 21'e çıkarılması çağrısı yapmıştı. Ardından bazı yasal adımlar atıldı ancak silahlı şiddet artmaya devam ediyor. Saldırılarda kullanılan silahların çoğu yasal. Amerika Adalet Bakanlığı'na bağlı Alkol, Tütün ve Ateşli Silahlar Bürosu'nun 1 Şubat'ta yaptığı açıklamaya göre polisin 2021'de suç mahallelerinde el koyduğu ateşli silahların %54'ü son 3 yıl içinde yasal yollardan satın alınmıştı.
Amerika Kongresi'nden bir grup temsilci, ülkelerinin Dışişleri Bakanı Antony Blinken'e yazdığı bir mektupta, Washington'un Siyonist rejime yönelik politikasında değişiklik talep etti. Amerikan Kongresi'nin söz konusu 14 temsilcisi, İsrail'e yapılan Amerikan yardımlarının Filistinlilerin haklarını ihlal etmek için kullanılmaması gerektiğini söylediler.
Amerikalı milletvekilleri ayrıca Joe Biden yönetiminden Amerikan silahlarını Filistinlilerin haklarını ihlal etmek için kullanma olasılığını araştırmasını istediler.
Amerika Kongresi temsilcileri Beyaz Saray'ın Amerikan vergi mükelleflerinin parasının yasa dışı yerleşimlerin inşasını desteklemek için kullanılmamasını sağlaması gerektiğini vurguladı. Yüz binlerce İsrailli 1967 savaşı ve Batı Şeria ile Kudüs'ün doğusundaki Filistin topraklarının işgalinden sonra Siyonist rejim tarafından inşa edilen Yahudi yerleşim yerlerinde yaşıyor. Birleşmiş Milletler ve dünyanın çoğu ülkesi Siyonist rejimin yerleşimlerini yasa dışı kabul ediyor çünkü bu rejim bu bölgeleri 1967 savaşında işgal etti ve Cenevre Sözleşmesi'ne göre işgalcilerin işgal altındaki topraklarda herhangi bir inşaat yapması yasaktı.
Değerli dinleyiciler, Amerika'nın Gerçek Yüzü isimli sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parssurey.ir'i takip edebileceğinizi, görüş, istek ve eleştirilerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı ötür. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır isimli sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktarıyoruz. Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi aydınlatıcı beyanatında Hazreti Ali Aleyhisselam'ın gözünden hükümetin değersiz olduğuna değinerek halkı ısrar üzerine hükümeti kabul ettiğini belirtiyor. Bugünkü kısa sohbetimizde İslam İnkılabı rehberinin konuşmalarından naklen bu konuya değinmek istiyoruz. Emirül Mü'minin Hazreti Ali Aleyhisselam binlerce ölüyle yaşanan üç büyük askeri savaşın sığdığı bu hükümeti siz Nehrül Belaga'da bakın bu hükümeti küçümsediğini gösteren ifadelerle tanıtıyor. Bir kez onu İbni Abbas'a hitaben yamalanmış ayakkabısının bağcığından daha değersiz biliyor. Bir yerde işte bu hükümet hakkında şöyle diyor. Senin dünyan bütün ziynetiyle benim için keçinin burnundan çıkan sudan daha değersizdir. Bir keçinin aksırmasından çıkan o rutubetin ne kadar hayati değeri vardır? Hiç. Buyuruyor ki Ali için bu hükümet, bu güç, bu tahta oturmak bundan daha az ve daha önemsizdir. Bir yerde aynı hutbede hükümeti neden kabul etmediği için şöyle istidlal ediyor. Eğer orada bulunanların biat etmeye hevesli kitleler varlığı ve bir yar ve yaverin varlığı için bana hüccetin tamamlanması olmasıydı. Baktım halk gelmiş ısrar ediyorlar, desteklerini sunuyorlar, kabul ettim. Yine buna sebep olarak Ayrıca Allah'ın her ümmetin alimlerinden aldığı ahd yüzünden, zalimin zulmüne, mazlumun ve zulme uğrayanın açlığına sessiz kalmasınlar. Buyuruyor ki Allahu Teala alimlerden dünya bilginlerine görev belirlemiştir ki zalimin tokluğu ve mazlumun açlığı ve yoksulluğuna sabretmesinler, tahammül etmesinler. İşte bunlar emirül müminini hükümete çeken şeylerdi ya da onun aleyhine fesat yapanlara karşı direnmek, dayanmak, hatta askeri savaşa çekenlere, yoksa hükümet emirül müminin için değersizdi. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarıyla ilgili olan Kalıcı Tır isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saati ile 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saati ile 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saati ile 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsuday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395 6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.